Ayrım 3.
Hayvan kızın önünde durarak altın kahverengisi gözleriyle ona baktı. Kız ilk andaki korkusundan sıyrılıvermişti. Eğilerek hayvanı kendisine doğru çağırdı. Bu arada farkında olmadan esrarlı Kur'an yorumcusu Adi'yi taklit ediyordu. Küçük ceylan, küçük bal arısı, zarif bacakların ve narin boynuzlarınla önümde ne kadar güzel duruyorsun. Ama şimdi ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çünkü ben Bilge Adi değilim. Genç ve güzel Halime'ye gel. O küçük ceylanları çok sever. Kendi konuşma becerisine gülmek zorunda kaldı. Ceylan, kızın yanına kadar gelerek burnu ile suratını okşamaya ve yalamaya başladı. O kadar hoş bir şekilde gıdıklanıyordu ki genç kız gülerek kendini savunmak istermiş gibi yapınca hayvan onu daha da şiddetle yalamaya başladı. Aniden en az ceylan kadar yaşam dolu başka bir yaratığın arkadan kendisine doğru yaklaşmakta olduğunu hissetti. Yaratığın solumasını gayet iyi işitebiliyordu. Arkasına döndü ve korkudan olduğu yerde dona kaldı. Hemen yanı başında sarı renkli leopar Ahriman duruyordu. O da en az ceylan kadar sevgi gösterisinde bulunma isteklisiydi. Halime sırt üstü yere düştü. Dehşet içindeydi. Ne ayağa kalkabiliyor ne de bağırabiliyordu. Korku dolu gözlerle uzun bacaklı kediye bakıyor ve üzerine atlayacağı anın gelmesini bekliyordu. Fakat hayvan ona saldırmaya hiç de niyetli görünmüyordu. Kızla ilgilenmekten vazgeçerek ceylan ile oynamaya başlamıştı bile. Ceylanın kulaklarını ısıracakmış gibi yapıyor, bir yandan da boğazına atlıyordu. Birbirlerini bir süredir tanıdıkları her hallerinden belliydi. Aralarında iyi bir arkadaşlık kurmuşlardı. Halime bir anda cesaretlendi ve kollarını her iki hayvanın boynuna doladı. Önceleri hafifçe hırpalayan leopar, sonra gerçek bir kedi gibi mırıldanmaya başladı. Ceylan da kızın yüzünü yalamaya başlamıştı yeniden. Genç kız hayvanlara yeni yeni güzel isimler bulmak için kafasını patlatacaktı neredeyse. Bir leopar ile bir ceylanın nasıl olup da bu dünyada arkadaş olabileceğini bir türlü anlamıyordu. Allah bunu cennet sakinlerine vaat etmişti oysa. Birden konuşma sesleri geldi kulağına. Ayağa kalkarak sesin geldiği tarafa doğru yürümeye başladı. Ahriman ve Ceylan da ona eşlik ediyorlardı. İki arkadaş hala birbirlerine takılıyorlardı. Ceylan küçük bir keçi gibi başını Ahriman'a doğru sallıyordu. Leopar ise onun kulaklarına şakadan saldırılarda bulunuyordu. Halime dans dersi için kendisini bekleyen arkadaşlarının yanına gitti. Kızlar saçlarını başının arkasında topuz yaptılar ve onu sırça salona götürdüler. Dans hocası Esat isminde bir hadımdı. Orta boylu, vücudunda hiç kıl bulunmayan, hemen hemen bir kadın kıvraklığına sahip genç bir adamdı. O da Afrikalıydı ve derisinin rengi koyuydu ama Adi kadar siyah değildi. Halime onu cana yakın ve eğlenceli bulmuştu. Salona girer girmez uzun cübbesini çıkarmış ve üzerinde sadece sarı renkli çok kısa bir potur olduğu halde kızların karşısına geçmişti. Sevimli bir gülümsemeyle eğilerek onları selamladıktan sonra memnunlukla ellerini ovuşturdu. Fatma'dan arpın başına geçmesini rica etti ve müziğe uyarak son derece kıvrak hareketlerle harika bir dansa başladı. Yaptığı işin temeli karın kasları ve kalçaların kontrolüne dayanıyordu. Kolların dairesel hareketleri ve dans adımları sadece vücudun orta yeriyle yapılan gerçek dansın ritmik birer tamamlayıcısıydılar. Dans hocası kızlara ne yapmaları gerektiğini göstermişti. Onlar da ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çabalıyorlardı. Esat kızlara korselerini çıkartarak bellerine kadar soyunmalarını emretti. Halime ne yapacağını şaşırmıştı ama diğer kızların gözlerini kırpmadan verilen emre uyduklarını görünce o da gönül rahatlığıyla aynısını yapmaktan çekinmedi. Hoca önce Züleyha'yı sonra da Fatma'yı kendisine yardımcı olarak seçtikten sonra ince uzun bir flüt ile müzik yapmaya başladı. Züleyha ilk kez olarak Halime'nin dikkatini çekiyordu. İçlerinde vücudu en güzel olan hiç şüphesiz oydu. Son derece kıvrak eklemleri ve kadife gibi bir tene sahipti. Çok da güzel dans ettiği için hoca onu yardımcısı olarak seçmişti. Onun gösterdiklerini aynen yapıyordu. Kızlar ise ellerinden geldiği kadar onları taklit etmeye çalışıyorlardı. Hoca da elinde flüt olduğu halde profesyonel bir ustalık ve kıvraklıkla tek tek kızların yanlarına giderek onlarla ilgileniyor, nasıl yapmaları gerektiğini gösteriyordu. Dersten sonra Halime kendini çok yorgun hissetti. Açlıktan da ölecek gibiydi. Diğer kızlarla beraber bahçeye çıktı. Fakat bu sefer fazla uzaklaşmamaya dikkat ediyorlardı. Çünkü sırada başka bir ders vardı. Nazım sanatı. Halime Sara'ya midesinin kazındığını söyledi. Sara ona biraz beklemesini söyleyerek köşkün içine daldı. Biraz sonra dışarı çıktığında ise elinde soyulmuş bir muz tutuyordu. Aslında yemek aralarında bir şeyler atıştırmamız kesinlikle yasak. Meryem bu konuda çok katıdır. Çünkü şişmanlamamızdan çok korkuyor. Sana bu muzu getirdiğimi bir bilse beni şiddetle cezalandırırdı herhalde. Şişmanlama korkusu yüzünden yemek yemek. İlk kez duyuyordu Halime böyle bir şeyi. Tam aksine bir kadın ne kadar şişman olursa o kadar çok beğenilir. Her şeyin harika olduğu bu şahane yerde ilk defa hoşa gitmeyen bir haber almıştı. Tekrar ders salonuna dönme vakitleri gelmişti. Onlara nazım dersi verecek olan hoca Adi'ydi yine. Çok hoşuna gitmişti bu ders Halime'nin. Gerçeği söylemek gerekirse o kadar hayran kalmıştı ki neredeyse kendisinden geçecekti. İyi yürekli hocaları onlara önce bir gazelden birkaç mısra okuyarak anlamlarını açıkladı. Sonra da Meryem başka bir mısra okudu. Kızlar da bunun devamını getirmek için doğaçlama yapmaya başladılar. Bir düzine kadar mısradan sonra kızların çoğu hayal güçlerini tüketmişlerdi bile. Geriye sadece Zeynep ve Fatma kalmıştı. İnatla ve biraz da öfkeyle atışmaya devam ediyorlardı. Ama sonunda birbirlerinden özür dileyerek atışmalarını sona erdirdiler. İlk iki denemeden sonra Halime'yi şimdilik fazla zorlamaması gerektiğini anlamıştı Adi. Biraz daha alışması gerekiyordu. Fakat az sonra Halime üçüncü bir deneme yapmak istediğini söyledi. İçinde hala belli belirsiz bir korku olmasına rağmen kendine güveni yerine gelmişti. Diğer kızlarla boy ölçüşmeye can atıyordu. Meryem bir mısra okudu. Mavi bir kuş gibi kanatlarım olsaydı eğer, Adi bir an bekledi. Sonra da sırayla kızlara söz vermeye başladı. Züleyha, yaz güneşine karşı uçardım. Sara, iyilikle dolu olurdum. Ayşe, düşkünlerin acılarını dindirirdim. Sit, mutlulukla dolu bir şarkı mırıldanırdım. Cada, gerçeği arardım her zaman. Bu anda Halime'ye işaret eden Adi gülümseyerek söz verdi ona. Halime de kızararak aklına geleni söyledi. Seninle birlikte. Fakat devamı aklına gelmedi. Şimdi dilimin ucundaydı diye özür diledi. Herkes güldü. Adi Fatma'ya işaret etti. Onun yardımına koş, küçük Fatma. Fatma Halime'nin mısrasını tamamladı. Seninle birlikte sonsuzluğa uçmak isterdim. Halime alelacele söze karıştı. Hayır, böyle söylemek istemiyorum dedi gücenmiş bir tavırla. Bekleyin, şimdi aklıma gelecek. Ve boğazını temizleyerek bağırdı. Seninle beraber mavi cennete yükselmeyi isterdim. Sözlerini kızların kıkırdamaları takip etti. Utanç ve hiddetten kıpkırmızı kesilen Halime ayağa kalkarak kapıya doğru koşmaya başladı. Meryem hemen onun arkasından koşturdu. Kızı yakalayarak geri getirdi. Hepsi birden zavallının etrafını sararak onu teselli etmeye çalıştılar. Adi, nazım sanatının bir çiçek olduğunu, bu çiçeğin ancak uzun bir sabırlı çalışmalar sonunda rengarenk desenlerle açacağını anlattı. İlk yapılan bir hata yüzünden umutsuzluğa düşmenin bir gereği yoktu. Sonra da kızlardan denemeye devam etmelerini istedi. Fakat kızlar tükenmişlerdi. Bir tek Fatma ve Zeynep atışmaya devam ediyorlardı. Fatma, bak Halime, katıldığın dersten faydalanmaya çalış. Zeynep, bildiğim kadarıyla Fatma, senin bu konuda bir şey demeye hakkın yok ki. Fatma, senden çok şey bilmeme rağmen bununla övünmeyi istemiyorum doğrusu. Zeynep, ağzından çıkanı kulağın duysun, kendini beğenmiş. Fatma, keskin zekam karşısında bakalım neşeli olmaya ne kadar devam edeceksin. Zeynep, güzellik ve kendini beğenmişlik birbirine ne kadar güzel yakışıyor. Çirkinlik ise alçak gönüllülüğe sebep oluyor. Fatma, beni mi kastediyorsun, çirkin şey? Zeynep, bak hele, sıskalığını güzellik mi sanıyorsun sen? Fatma, asla, ama körlüğün beni güldürüyor. Zeynep, öyle mi, ya senin saflığına ne demeli? Fatma, bana hakaret ederek kendi kusurlarını örtebileceğini mi sanıyorsun? Bu kadar yeter güvercinlerim diye araya girdi Adi. Yeteri kadar boy ölçüştünüz. Birbirinize çiçekler gönderdiniz ve taş yağmuruna tuttunuz. Ama bu kadar şakalaşma yeter. Birbirinizle öpüşün ve yemek salonuna gidin. Hepinize afiyet olsun. Sonra da sevgi dolu bir yüzle gülümseyerek eğildi ve ders salonunu terk etti. Kızlar da sofradaki yerlerini alabilmek için onun arkasından telaşla dışarı çıktılar. Sabah kahvaltısını sofrada hazır olarak bulmuşlardı. Oysa öğle yemeği onlara 3 hadım tarafından servis ediliyordu. Hamza, Talha ve Zühal. Bu vesileyle kendilerine 7 tane hadımın hizmet ettiğini öğrendi Halime. 2 öğretmeni tanımıştı zaten. Yemeklerini 3 hadım getiriyordu ve bu garip insanlardan 2 tanesi de bahçenin bakımıyla görevliydi. Muat ve Mustafa. Mutfakta son söz Apama'ya aitti. Hamza, Talha ve Zühal sadece yardım ediyorlardı ona. Ev işlerini yapıyorlar, ihtiyaçlarını karşılıyorlar, bütün köşkün düzenli ve temiz kalmasını sağlıyorlardı. Bütün hadımlar aynen Apama gibi kızların bulunduğu bölgeden hendeklerle ayrılmış özel bahçelerde oturuyorlardı. Hadımlar kendilerine ait ortak bir binada oturuyorlardı. Apama ise onlardan ayrı olarak küçük bir evde yaşıyordu. Bunların hepsi Halime'nin merakını daha da kamçılayan şeylerdi. Meryem ile beraberken bir tek soru bile sormaya cesaret edemediği için sabırsızlıkla Sara ile yalnız kalacağı zamanı bekliyordu. Yemek şahane bir ziyafet gibi görünüyordu gözüne. Körpe piliç kızartması, güzel kokulu yahni, çeşitli sebzeler, sote et, peynir, pasta, bal ve taze meyveler. Sonunda da içinde kendisini garip bir şekilde neşelendiren bir çiçeğin bulunduğu bir kadeh verdiler ona. Şarap bu diye fısıldadı Sara. Seydun'a şarap içmemize izin verdi. Peygamber şarap içilmesini yasaklamıştı. Seydun'a hangi hakla buna izin verebiliyor? O bu hakka sahip. Sana onun Allah'tan hemen sonra geldiğini söylemiştim. O yeni bir peygamber. Sen bana Apama ve Meryem dışında içinizden kimsenin Seydun'a'yı görmediğini söylemiştin, öyle değil mi? Ve Adi'den başka. Adi onun en güvendiği adamdır. Fakat Adi ve Apama birbirlerinden nefret ederler. Apama hiç kimseyi sevmez zaten. Gençliğinde çok güzel bir kadınmış. Ama o günler şimdi çok gerilerde kalmış. Kendisi bunu kabul etmek istemese bile. Kim bu Apama aslında? Yavaş, o iğrenç bir kadındır. Sevme sanatının tüm sırlarını biliyor. Bildiklerini bize öğretmesi için Seydun'a onu buraya gönderdi. Bugün öğleden sonra onu göreceksin. Anlaşılan gençliğinde çok eğlenceli bir hayat sürmüş. Niye bu kadar çok şey öğrenmemiz gerekiyor? Gerçek nedenini ben de bilmiyorum. Sanırım bizi Seydun'a için hazırlıyorlar. Onun haremi için mi seçtiler bizi? Belki de. Şimdi söyle bana, beni biraz olsun seviyor musun? Bu sözleri işiten Halime'nin çehresi karardı. Kendisinin öğrenmek istediği daha o kadar önemli konular varken Sara'nın ona böyle aptalca şeyler sorması hiç hoşuna gitmiyordu. Sırt üstü uzanarak kollarını başının altına koydu ve tavanı seyretmeye başladı. Sara yatağın kenarına oturdu. Bir süre hiç dokunmadan Halime'yi seyretti. Sonra aniden üzerine doğru eğildi ve Halime'yi ihtiraslı öpücüklerle boğmaya başladı. Halime önce bu öpücüklerin anlamını kavramamış gibi davranıyordu. Fakat Sara kendisini tutkuyla öpmeye devam edince onu iterek uzaklaştırmak zorunda kaldı. "Seydun'un bizimle ne yapmak niyetinde olduğunu bilmek isterdim," dedi Halime. Sara soluk soluğa saçlarını düzeltmeye çalışıyordu. Bunu bilmeyi ben de isterdim ama kimse bu konu hakkında konuşmuyor ki. Bir şeyler sormamız ise zaten yasak. Buradan kaçmanın mümkün olduğunu sanıyor musun? Delirdin mi sen? Nasıl böyle bir şey sorabilirsin? Ya Apama seni duyarsa? Dışarıdaki yalçın kayalıkları ve büyük kaleyi görmedin mi? Bizi dış dünyaya bağlayan tek geçit orası. Tekrar aklına böyle delice şeyler gelirse başka şeyler düşünmeye çalış. O kale kime ait? Kime mi? Burada gördüğün her şey, çevremizdekiler ve bizler de dahil Seydun'a'ya ait. Seydun'a'dan bu köşkte mi oturuyor? Bilmiyorum, belki de. Belki bu bölgenin ismini de bilmiyorsun. Bilmiyorum, hatta Apama ve Adi'nin bile bildiklerini sanmıyorum. Olsa olsa Meryem. Niye Meryem? Onların çok iyi anlaştıklarını söylememiş miydim sana? Birbirlerini çok iyi anlamak ile ne kastediyorsun? Onlar karı koca gibiler. Bunu kim söyledi sana? Şşşt! Biz keşfettik böyle olduğunu. Nasıl yani, anlayamadım. Tabii ki anlayamazsın. Daha hiç harem hayatı yaşamamışsın ki. Demek sen bir haremde bulundun. Evet tatlım, bir bilseydin nasıl bir şey olduğunu. Efendim Şeyh Muaviye isminde bir adamdı. Başlangıçta onun cariyesiydim. Beni satın aldığında 20 yaşındaydım. Sonra da sevgilisi oldum. Günün birinde yatağımın kenarına oturup yüzüme baktı. Aynen biraz önce sana yaptığım gibi benim tatlı küçük siyah kedim. İşte bunları söyledi bana. Sonra da beni öptü. Neler hissettiğimi sana nasıl anlatayım? Yakışıklı bir adamdı ve diğer karıları beni son derece kıskanıyorlardı. Fakat bana bir şey yapmaya cesaret edemiyorlardı. Çünkü Muaviye bana hepsinden daha fazla değer veriyordu. Hiddet ve öfkeden ne yapacaklarını şaşırıyorlardı. Bu şekilde de güzel görünmek istedikleri adamın gözüne iyice çirkin görünüyorlardı. Çıktığı seferlere beni de götürüyordu. Günün birinde düşman bir kale bize saldırdı. Adamlarımız kendilerini savunmaya başlayana kadar düşmanlar beni kaçırmışlardı bile. Basra pazarında beni şimdiki efendimize sattılar. O kadar mutsuzdum ki bir anda hıçkırıklara boğuldu. gözyaşları yanaklarından süzülerek Halime'nin göğsüne damlıyordu. Üzülme artık Sara, artık buradasın ve hepimizin de durumu çok iyi. Beni biraz olsun sevdiğini bir bilseydim, Muaviyem o kadar yakışıklıydı ki ve beni o kadar çok seviyordu ki. Ama ben seni seviyorum Sara, dedi Halime ve kendisini öpmesine izin verdi. Sadece çabucak soru sormaya devam edebilmek için. Peki ya Meryem, o hiç haremde yaşamış mı? Evet, ama kaderi farklıymış. Bir prenses hayatı sürmüş neredeyse. Onun uğruna iki erkek ölmüş. O halde buraya nasıl düşmüş? Kocasının akrabaları intikam almak için onu satmışlar. Çünkü sadık bir eş değilmiş. Kocasının tüm ailesini aşağılamış. Neden sadık kalmamış kocasına? Bu işleri henüz anlayamazsın ki Halime. Kocası ona gerekli olan erkek değildi. Kocası onu sevmiyordu demek ki. Hayır, tabii ki seviyormuş onu. Hatta onu çok fazla sevdiği için hayatını bile kaybetmiş. Sen nereden biliyorsun bunları? Kendisi anlatmıştı buraya geldiği zaman. Demek ta başından beri burada değil mi? Hayır, buraya ilk olarak Fatma, Safiye, Cada ve ben geldik. Meryem çok daha sonra geldi. O zaman hepimiz eşittik. Bize sadece Apama emredebiliyordu. O halde Meryem'in Seyduna ile nasıl tanıştığını da biliyorsundur. Emin ol, bunu ben bilmiyorum. Seyduna bir peygamber. Onun her şeyi gördüğüne, her şeyi bildiğine inanmak lazım. Günün birinde onu yanına çağırttı. Bize söylememişti ama anlamıştık bunu. Geri geldiğinde onun artık bizden farklı olduğunu anlamıştık. Bize emretmeye başlamıştı. Otoritesi de günden güne artıyordu. Sonunda Apama ile emirleri ondan almaya başladık. Ve bu yüzden de ona karşı amansız bir kin besliyor. Anlattıklarının hepsi o kadar garip ki. O anda Zeynep içeri girdi. Saçlarını tarayıp süslenmek için makyaj masasının başına oturdu. Acele et Halime, dedi. Şimdi sırada Apama'nın dersi var. Daha ilk günden onun gözüne batmak hiç de hoş olmaz. Onun dersine geç kalanların vay haline. Al yanaklarını ve dudaklarını boyamak için siyah ve kırmızı renkler. Güzel kokman içinde çiçek özü. Meryem gönderdi bunları sana. Haydi ayağa kalk şimdi. Sara ve Zeynep hazırlanması için ona yardım etmeye başladılar. Sonra da hep birlikte ders salonunun yolunu tuttular. Apama salona ayak bastığı anda yüksek sesle gülmemek için Halime tüm iradesini kullanmak zorunda kaldı. İhtiyarın soğuk bakışları ve tekin olmayan suskunluğu onu dikkatli olması için uyarıyordu. Kızlar ayağa kalktılar ve yerlere kadar eğildiler. İhtiyar kadın son derece komik bir biçimde süslenmişti. Siyah ipekten geniş bir şal var, kemikli bacaklarının etrafında dalgalanıyordu. Üzerine kırmızı kumaştan yapılmış altın ve gümüş işlemeli bir yelek giymişti. Küçük sarı başlığına uzun bir sorguç takılıydı. Kulaklarında ise elmaslarla süslenmiş halka biçimli kocaman küpeler sallanıyordu. Bunların dışında boynunda iri incilerden yapılmış uzun bir kolye asılıydı. El ve ayak bileklerinde ise ince işlemeli değerli bilezikler şıngırdıyordu. Fakat bütün bu değerli ve güzel şeyler sadece onun ihtiyarlığının ve çirkinliğinin daha fazla ön plana çıkmasına neden oluyordu. Yanakları ve dudakları öylesine parlak bir kırmızıya boyanmıştı ki kirpiklerine sürdüğü simsiyah maskara ile canlı bir korkuluğa benzemişti. Bir el hareketiyle kızlara doğru oturmalarını emretti. Bakışlarıyla Halime'yi arıyordu. Alaycı bir tavırla gülerek ters ters konuşmaya başladı. ''Bak hele, küçüğü ne de güzel allayıp pullamışsınız. İlk defa bir boğa gören ve kendisinden ne beklediğini bilmeyen bir düve gibi kocaman gözlerle alık alık bakıyor bana. Şimdi kulaklarını dört aç da işe yarar bir şeyler öğrenmeye çalış bakalım. Arkadaşlarının analarından her şeyi bilerek doğduklarını düşünme sakın. Gerçi onların gözleri daha buraya gelmeden önce bulundukları haremlerde açılmış ama aşk hizmetinin ne denli zor bir sanat olduğunu ilk defa burada öğrendiler. Benim memleketim olan Hindistan'da bu işe çok küçük yaşlarda başlanır. Çünkü bir zamanlar çok bilge bir adam, iyi bir eğitim için gereken zaman ile karşılaştırılınca hayatın ne kadar da kısa olduğunu söylemişti. Zavallı solucan, acaba sen bir erkeğin ne olduğunu biliyor musun ki? Acaba dün seni bu bahçeye getiren o iğrenç zencinin gerçek bir erkek olmadığını biliyor musun ki? Cevap ver. Halime tir tir titriyordu. Umutsuzlukla yardım dilemek için etrafına bakındı. Ama diğer kızlar put gibi oturarak sabit bakışlarla yeri seyrediyorlardı. Nutkun tutuldu galiba, kas kafalı diye devam etti ihtiyar. Bekle, sana hepsini anlatacağım şimdi. Ve karşısındakine eziyet etmekten aldığı zevk açık seçik belli olarak erkek ile kadın arasındaki ilişkileri ayrıntılarıyla anlatmaya başladı. Halime o kadar çok utanıyordu ki nereye bakacağını bile şaşırmıştı. Anladın mı şimdi küçüğüm diye sordu ihtiyar kadın sonunda. Anlattıklarının yarısını dahi anlamamış olmasına rağmen çekinerek başıyla onayladı onu Halime. Allah bu yüce bilgeliği sizin gibi budala kazlara öğretmek zorunda bırakarak ona hamd ve sena olsun beni cezalandırdı diye öfkelendi kadın bir anda. Acaba bu cırcır böceklerinin bir kadının efendisini ve sevgilisini her konuda tatmin edebilmek için ne kadar çok bilgiye ve beceriye sahip olması gerektiği hakkında en ufak bir fikirleri var mı? Pratik, pratik, pratik. Öğrenciyi amacına ulaştıran tek yol. Çok şükür, iyi tahliliniz sizi benim elime düşürdü. Sayemde hayvani arzularınızı bastırarak gerçek sevme sanatına adım atacaksınız. Bilmeniz gereken en önemli şey erkeklerin hassas bir arp gibi olduklarıdır. Kadınlar da bu çalgı ile binlerce değişik melodi çalabilmelidirler. Cahil ve aptal bir kadın sadece acınacak birkaç kırık dökük melodi çalabilir onunla. Buna karşın bilgili ve becerili bir kadın elindeki çalgı ile binlerce yeni armoni yaratmaya muvaffak olabilir. Cahil kas sürüsü, size teslim edilmiş olan çalgıyı uykunuzda bile öylesine maharetle kullanabilmelisiniz ki çıkardığı sesler aslında çıkarmaya muktedir olduklarını kat kat aşsın. İyi ruhlar size ceza vermekten korusunlar beni. Ellerinizi yavaşça okşarken feryatlarınızı ve dişlerinizi gıcırdatmanızı işitmek hiç de hoşuma gitmiyor. Sonra da yüce bilgelik ve tanrısal sanat olarak adlandırdığı şeyi böylesine ayrıntılı tasvir etmeye başladı ki Halime kulaklarına kadar kıpkırmızı kesildi. Yine de iradesi dışında dinliyordu kadını, anlattıklarını. İçi bir anda ateşli bir merakla doldu. Eğer Sara ile yalnız olsaydı ya da çok utanmasına sebep olan Meryem orada olsaydı, Apama'nın anlattıklarını onun hoşuna bile gidebilirdi. Ama o anki durumunda gözlerini önüne dikip dinlemekten başka bir şey gelmiyordu elinden. İçinde sebebini kendisinin de bilmediği bir suçluluk duygusu vardı. Apama nihayet anlattıklarının sonuna geldi. Kızların suratlarına bile bakmadan ders salonunu kibirle terk etti. Kızlar da onun peşinden kendilerini dışarı atarak küçük gruplar halinde bahçeye dağıldılar. Sara, Meryem'in bulunduğu tarafa gitmeye cesaret edemeyen Halime'nin yanındaydı. Fakat Meryem kendiliğinden Halime'ye seslendi. Ona belinden sarılarak kendisine çekti. Sara bir gölge gibi onları takip ediyordu. ''Nasıl, yaşam tarzımıza alışabildin mi?'' diye sordu Meryem ona. ''Her şey bana değişik ve yeni geliyor.'' diye cevapladı Halime. ''Yoksa hoşuna gitmedi mi burası?'' ''Hayır, tam aksine. Buradaki yaşam çok hoşuma gidiyor. Sadece şimdiye kadar yaşadığım hayattan çok farklı ki.'' ''Sabır yavrum, zaman her şeyi düzeltir.'' Halime başını Meryem'in omzuna dayayarak Sara'nın olduğu tarafa doğru göz ucuyla bir bakış fırlattı. Kara renkli arkadaşının kıskançlık acısıyla dolu bakışlarını yakalamıştı. ''Beni seviyorlar.'' diye geçirdi içinden. Yüreğinde bir sıcaklık hissediyordu. Takip ettikleri yol onları şık yeşillikler arasından, dağ deresinin yüzlerce metre yukarısından çağlayarak aşağı döküldüğü bir yarın kenarına getirmişti.